Ayrım 44.
Ne olursa olsun artık etraftan dolaşmak gereksiz. Başkomutanı burada aramalıyım. Eğer her şey mahvolmuşsa benim de görevim herkesle birlikte mahvolmaktır. Kötü şeylerin olacağını haber veren içindeki ön sezi, genç adam Pratsen köyünün önünde çeşit çeşit birliklerin bulunduğu arazide ilerledikçe kuvvetleniyordu. Rostov, karmakarışık bir kalabalık halinde yolu keserek koşan Rus ve Avusturyalı erlerin yanına gelince sordu. Ne oluyor, ne oluyor? Kimi ateş ediyorlar? Kim ateş ediyor? Kalabalık bir halde kaçan ve onun gibi orada olup bitenlerden hiçbir şey anlayamayan erler ona Rusça, Almanca, Çekçe karşılık veriyorlardı. Ne alt ediyorlar kim bilir? Hepimizi mahvetti, varsın her şey mahvolsun. Biri vur Almanlara diye bağırıyordu. Allah belalarını versin hainlerin. Bir Alman, zum henker diyse Rusen diye bir şeyler homurdanıyordu. Canı cehenneme bu Rusların. Yoldan birkaç yaralı gidiyordu. Küfürler, bağırışlar, iniltiler bir tek büyük uğultu halini almıştı. Silah sesleri kesilmişti. Sonradan Rostov'un öğrendiğine göre Rus ve Avusturyalı erler birbirlerine ateş etmişlerdi. Rostov, aman yarabbi bu ne böyle diye düşündü. Hem de burada, hükümdarın onları her an görebileceği bir yerde yapıyorlar bunu. Ama hayır, bunlar herhalde birkaç alçaktan ibaret. Bu geçici bir şey herhalde. Bu olamaz, öyle bir şey olamaz. Şunlara çabucak bir geçiversem. Yenilgiyi, bozgunu aklından bile geçirmiyordu. Gerçi başkomutanı aramasını söyledikleri o Pratsen tepesinde Fransız birlikleriyle toplarını görüyordu ama gözlerine inanamıyor, inanmak istemiyordu. Rostov'a Kutsov'la hükümdarı Pratsen köyünün yakınında araması emredilmişti ama orada onlar olmadığı gibi bir tek komutan da yoktu. Yalnız bozulup birbirine karışmış çeşit çeşit birlikler vardı. Artık yorulmuş olan atını bu kalabalığı bir an önce geçmek için hızla sürüyor ama ilerledikçe rastladığı kalabalıklarda daha da büyük bozgun belirtileri görünüyordu. Çıktığı geniş yola çeşit çeşit arabalar, faytonlar, her çeşit birlikten yaralı ya da sağlam Rus ve Avusturyalı erler yığılmıştı. Her şey uğulduyor. Pratsen tepeleri yerleştirilmiş Fransız bataryalarından yağan mermilerin uğursuz sesi altında kaynaşıp duruyordu. Rostov durdurabildiği herkese hükümdar nerede, Kutsov nerede diye soruyor ama hiç kimseden bir karşılık alamıyordu. Sonunda bir eri yakasından tutarak karşılık vermeye zorladı. Er bir şeye gülerek Rostov'un elinden kurtulup "E kardeşim, hepsi çoktan oradalar, herkesten önce kaçtılar." dedi. Rostov herhalde sarhoş olan eri bıraktı. Önemli bir kişinin, emir eri ya da seyisi olan birinin atını durdurdu, ona sorular sormaya başladı. Emir eri, hükümdarı 2 saat önce yıldırım gibi giden bir araba içinde götürdüklerini, tehlikeli bir şekilde yaralanmış olduğunu söyledi. Rostov, böyle bir şey olamaz, herhalde bir başkasıydı dedi. Emir eri kendine güvenen bir tavır ve alaylı bir gülümseyişle, gözümle gördüm dedi, artık ben de hükümdarı tanımazsam, onu böyle ta yakından Petersburg'da kaç defa gördüm. Sapsarı olmuştu, arabada oturuyordu. 4 yağız atı öyle bir dolu dizgin bırakmışlar ki, Allah'ım yanımızdan yıldırım gibi geçip gitti. Biz Çar'ın atlarını da İlya İvaniç'i de tanırız sanırım. Arabacı İlya Çar'dan başkasına arabacılık etmez gibi geliyor bana. Rostov atını sürdü ve daha ileri gitmek istedi. Yanından geçen yaralı bir subay, siz kimi arıyorsunuz diye sordu. Başkomutanımı, bir mermiyle vurulup öldü. Bizim alaydaydı, göğsünden vurulup öldü. Bir başka subay düzeltti, ölmedi, yaralandı. Rostov, kim yaralandı, Kutsov mu diye sordu. Subay, Gostiaradek köyünü işaret ederek, Kutsov değil, adı neydi canım? Her neyse, hepsi bir. Zaten sağ kalan o kadar az ki, siz şuraya gidin, şuradaki köye. Bütün komutanlar orada toplandılar dedi ve geçip gitti. Rostov artık kime niçin gittiğini bilmeyerek atını rahvan sürerek gidiyordu. Hükümdar yaralanmıştı, savaş kaybedilmişti. Şimdi artık buna inanmazlık edemezdi. Kendisine gösterilen ve uzaktan bir kuleyle kilisenin göründüğü yere doğru gidiyordu. Ne diye acele edecekti? Artık hükümdarla Kutsov'a ne söyleyecekti? Yaralı olmasalar, sağ kalmış olsalar bile... Bir er ona, şu yolu tutun komutanım, oradan geçin, doğru giderseniz vurulursunuz diye seslendi. Vurulursunuz. Bir başkası, yahu sen neler söylüyorsun dedi. Oradan nereye gidecek, burası daha yakın. Rostov düşündü, sonra mahsus kendisine vurulursunuz dedikleri yönde ilerlemeye başladı. Artık hepsi bir, hükümdar bile yaralandıktan sonra ben kendimi mi koruyacağım diye düşünüyordu. Prassen'den kaçanların en çok vurulup öldükleri bir araziye girmişti. Fransızlar daha burasını işgal etmemişlerdi. Sağ ya da yaralı Ruslar ise buradan çoktan çekilmişlerdi. Savaş alanında tıpkı bereketli bir tarladaki buğday demetleri gibi her desyatinde, desyatin 1.92 hektar, 15-20 ölü ve yaralı yatıyordu. Yaralıların ikisi üçü bir arada sürükleniyor, hoş olmayan ve Rostov'a yapmacıkmış gibi gelen bağırışlarla iniltileri duyuluyordu. Rostov acı çeken bütün bu insanları görmemek için atını dört nala kaldırdı. İçine bir korku düşmüştü. Hayatını değil muhtaç olduğu cesareti kaybetmekten korkuyor ve bu zavallıların haline daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Üzerinde canlı kimse kalmadığı için bu ölü ve yaralılarla dolu savaş alanına artık ateş etmeyen Fransızlar oradan geçen bir yaveri görünce topları ona çevirerek birkaç defa ateşlediler. Bu ıslıklı korkunç sesler ve çevresindeki ölüler Rostov'da büyük bir dehşet aynı zamanda bir kendine acıma duygusu uyandırmıştı. Annesinden gelen son mektubu hatırladı. Şimdi beni burada bu savaş alanında üzerime çevrilmiş topların karşısında görseydi kim bilir ne hale gelirdi diye düşündü. Gossieradek köyünde savaş alanından uzaklaşan birbirine karışmış Rus birlikleri vardı ama gene de daha düzenli bir durumdaydılar. Fransız mermileri buraya kadar gelemiyor, silah sesleri de sanki uzaktan geliyormuş gibi duyuluyordu. Burada artık herkes kesin olarak savaşın kaybedilmiş olduğunu görüyor ve bunu söylüyordu. Rostov kime başvurursa vursun, kimse ona hükümdarın da Kutsov'un da nerede olduğunu söyleyemiyordu. Bazıları hükümdarın yaralandığı söylentisinin doğru olduğunu, bazıları doğru olmadığını ileri sürüyor. Bu söylentilerin imparatorun mahiyetindekilerle birlikte savaş alanına çıkmış olan Oberhof Mareşal Kontorsoy'un hükümdarın arabasıyla sapsarı olmuş bir halde korku içinde yıldırım gibi geriye dönmesi yüzünden çıktığını anlatıyorlardı. Bir subay Rostov'a köyün sol tarafında yüksek komutanlardan birini görmüş olduğunu söyledi. Bunun üzerine Rostov gerçekten birini bulacağı umuduyla değil, yalnız kendi vicdanını tatmin etmek için oraya gitti. Üç vers kadar ilerleyip sonra Rus birliklerini geçtikten sonra hendeklerle çevrili bir bostanın yanında hendeğin karşısında iki atlının durduğunu gördü. Şapkası beyaz sorguçlu olan nedense Rostov'a tanıdık geldi. Rostov'a yabancı gelen ve çok güzel bir al bir ata binmiş olan diğer atlı bu atta Rostov'a yabancı gelmiyordu. Hendeğe doğru ilerledi, atını mahmuzladı, dizginleri bıraktı, rahatça öbür tarafa sıçradı. Yalnız atın ardnallarına yapışmış olan toprak parçacıkları yere saçılmıştı. Adam atına sert bir dönüş yaptırarak tekrar geriye atladı ve beyaz sorguçlu süvariye saygıyla bir şeyler söyledi. Herhalde ona aynı şeyi yapmasını teklif ediyordu. Rostov'a yabancı gelmeyen ve elinde olmayarak dikkatini çeken süvari başıyla ve eliyle hayır anlamında bir hareket yaptı. Rostov bu hareketten hemen felaketine gözyaşı döktüğü taparcasına sevdiği hükümdarı tanıdı. Ama bu bomboş kırın ortasında tek başına duran o olamaz diye düşündü. O anda Alexander başını çevirdi ve Rostov zihninde öylesine canlı bir şekilde yaşayan sevgili yüzün çizgilerini gördü. Hükümdar solgundu, yanakları ve gözleri çukura kaçmıştı ama yüzünün çizgileri bir kat daha güzel, daha yumuşaktı. Rostov hükümdarın yaralandığı konusunda dolaşan söylentilerin doğru olmadığını kesin olarak anlayınca içinde bir mutluluk duydu. Onu gördüğü için sevinçliydi. Biliyordu ki doğrudan doğruya onunla konuşabilir, Dolgorukov'un bildirmesini emrettiği şeyi ona söyleyebilirdi. Ama sevdalı bir delikanlı beklediği an gelip de sevgilisiyle baş başa kalınca nasıl titrer, nasıl heyecanlanır ve geceleri hayalinde yaşattığı şeyleri söylemek cesaretini bulamayarak nasıl ürkek ürkek etrafına bakınıp yardım arar ya da söyleyeceği sözleri ertelemek ve oradan kaçıp gitmek imkanlarını araştırırsa, Rostov da şimdi dünyada en çok istediği şeye kavuşunca hükümdara nasıl yaklaşacağını bilemiyor, aklından bunun yakışıksız, ayıp ve imkansız bir şey olduğu üzerine sayısız düşünceler geçiyordu. Nasıl olur? Sanki onun tek başına ve acı içinde bulunuşunu fırsat bilerek bundan yararlanmaktan memnunluk duyuyormuşum gibi olur. Belki de bu üzüntülü anında yabancı bir insanla karşılaşmak onun için ağır ve hoş olmayan bir şeydir. Sonra şu anda ona bakarken bile kalbim duruyormuş gibi oluyorum. Ağzım kuruyor. Bu halde ona ne söyleyebilirim? Hükümdarla konuşacağı zaman söylemeyi tasarladığı o sayısız sözlerden bir teki olsun hatırına gelmiyordu. O sözler bambaşka şartlar altında altında söylenecek sözlerdi. Çoğu ya zafer anında ya kutlama törenlerinde ya da aldığı yaralardan ölüm döşeğine düştüğü ve hükümdarın kendisine gösterdiği yararlılıktan ötürü teşekkür ettiği sırada ölürken ona davranışlarıyla da ispat ettiği sevgisini açıklayacağı zaman söyleyeceği şeylerdi. Rostov hem hükümdara sağ kanat için ne emir vereceğini şu anda saat 4'ü bulduğu ve savaşta kaybedildiği bir sırada nasıl sorarım? Hayır, ona asla yaklaşamam. Onun düşüncelerine engel olmam gerekir. Onun bana kötü bir gözle bakmasına, hakkında kötü düşünceler beslemesine yol açmaktansa bin defa ölürüm daha iyi diye karar verdi. Üzülerek yüreğini derin bir ümitsizlikle, hala aynı kararsızlık içine duran hükümdara başını sık sık çevirip bakarak oradan uzaklaştı. Rostov bütün bunları düşünüp de hükümdarın yanından uzaklaşırken yüzbaşı Von Toll tesadüfen aynı yere gelmiş, hükümdarı görünce doğru yanına giderek ona hizmetlerini sunmuş ve yaya olarak hendeğin öbür tarafına geçmesine yardım etmişti. Hükümdar dinlemek istediği ve kendisini rahatsız ettiği için bir elma ağacının altına oturmuş, Toll de yanına oturmuştu. Rostov, Von Toll'un uzun uzun heyecanla hükümdara bir şeyler söylediğini, hükümdarın da herhalde ağladığı için elleriyle gözlerini örterek Toll'un elini sıktığını gıpta ve pişmanlıkla seyretti. Hükümdarın halini acıdığı için gözlerine dolan yaşları güç tutarak şu anda onun yerinde ben olabilirdim diye düşündü. Büsbütün umutsuzluk içinde artık nereye niçin gittiğini bilmeden yoluna devam etti. Duyduğu acının kendi cesaretsizliğinden ileri geldiğini hissettiği için umutsuzluğu daha derindi. Bunu yapabilir, hükümdara yaklaşabilirdi. Yaklaşabilirdi demek de yeterli değildi, mutlaka yaklaşmalıydı. Bu hükümdara bağlılığını göstermek için tek fırsattı. Öyleyken bu fırsattan yararlanamamıştı. Ben ne yaptım diye düşündü, sonra atını çevirdi ve tekrar dört nala imparatoru görmüş olduğu yere gitti. Ama artık hendeğin öbür tarafında kimse yoktu. Yalnız yük ve binek arabaları geçip duruyordu. Rostov bir nakliye yerinden Kutsov'un karargahının yakındaki köyde arabaların gittiği yerde olduğunu öğrendi. Arabaları izledi. Önde Kutsov'un seyisi üzeri örtülü atları dizginlerinden tutmuş yürüyordu. Seyisin arkasından bir yük arabası, arabanın arkasından da kasketli, kısa gocuklu ve eğri bacaklı ihtiyar bir uşak gidiyordu. Seyis, "Tit, tit, hey tit," dedi. İhtiyar dalgın dalgın, "Ne var?" diye sordu. "Tit buğday dövd, git." İhtiyar öfkeyle tükürdü. "Eh budala, sen de tüh." Bir süre konuşmadan yürüdüler, sonra gene aynı şaka aynı biçimde tekrarlandı. Akşamın beşine doğru savaş bütün noktalarda kaybedilmişti. Yüzden fazla top Fransızların eline geçmişti bile. Perşeviski kol ordusuyla birlikte silahını teslim etmişti. Öbür kollar adamlarının yarısını kaybetmiş olarak karmakarışık yığınlar halinde çekiliyorlardı. Langeron ile Dohtorov'un birliklerinin kalıntıları birbirlerine karışmış olarak Ogeske köyünün yakınlarında göllerin kıyıları ile bentlerin yanına yığılmışlardı. Saat 6'ya doğru yalnız Oges bendinde Pratsen tepelerinin yamaçlarına birkaç batarya yerleştirerek geriye çekilen ordularımızı topa tutan Fransızların şiddetli top sesleri duyuluyordu. Atçı kuvvetlerin arasında olan Dohtorov ile başka bazı komutanlar taburları bir araya toplayarak peşlerinden gelen Fransız süvarilerin açtığı ateşe karşılık veriyorlardı. Hava kararmaya başlıyordu. Bunca yıldır kalpaklı ihtiyar bir değirmencinin oltalarıyla sakin sakin oturduğu, torununun da gömleğinin kollarını sıvayarak süzgeçte bahçe kovasının içinde oynaştığı gümüş balıkları tutmaya çalıştığı, bunca yıldır kabarık tüylü kalpakları lacivert ceketleriyle Moravyalıların tepeleme buğday yüklü çift koşulmuş arabalarla gelip sonra arabadan undan bembeyaz sakin sakin döndükleri bu dar Oges bendi üzerinde şimdi nakliye arabalarıyla topların ve tekerleklerin arasında atların altında yüzleri ölüm korkusuyla çirkinleşmiş insanlar üst üste yığılıyor, birbirlerini ezerek, can çekişerek ölenlerin üzerine basarak yalnız birkaç adım daha atmak ve hemen sonra kendileri de aynı şekilde can vermek için birbirlerini öldürüyorlardı. Her 10 saniyede bir havayı yırtan bir gülle güm diye düşüyor ya da bir mermi yoğun kalabalığın ortasında patlayıp oradakileri öldürüyor, yakındakileri de kana buluyordu. Alayın bütün kalıntısı elinden yaralanmış olan ve kendi bölüğünden 10 kadar erle yaya giden Dolohov'la artık subay olmuştu, at sırtında giden alay komutanından ibaretti. Kalabalıkla sürüklenerek bendin giriş yerlerinde sıkışıp kalmışlardı. Her taraftan itiliyor ve ön tarafta bir at topun altına düşüyordu. düştüğü kalabalık da hayvanı topun altında çıkarmaya çalıştığı için ilerleyemiyorlardı. Bir gülle arkada bulunan birini öldürmüştü. Bir başka gülle öndekilerin üzerine düşmüş, Dolohov'un üstüne kan sıçratmıştı. Kalabalık ümitsizce ileriye atıldı, sıkıştı, birkaç adım ilerledi, sonra gene durdu. Bu kalabalıktaki her insan, 100 adım ilerlesem herhalde kurtulurum, daha 2 dakika kalırsam mahvolurum, bu muhakkak diye düşünüyordu. Kalabalığın ortasında bulunan Dolohov, 2 eri devirerek ileriye bendin kenarına atıldı. Bataklığın üstündeki kaygan buza koştu, altında çatırdayan buzun üzerinde zıplayarak topçuya ''Çevir topu!'' diye bağırdı. ''Çevir, buz dayanıyor!'' Buz Dolohov'u taşıyordu ama esniyor, çatırdıyordu. Belliydi ki bir topun ya da kalabalığın değil, onun ağırlığı altında bile parçalanmak üzereydi. Herkes ona bakıyordu, kıyıya kadar sokuluyor ama kimse buzun üstüne çıkmaya cesaret edemiyordu. Bendin ağzında at sırtında duran alay komutanı elini kaldırdı. Dolohov'a dönerek bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Birden güllelerden biri kalabalığın üzerinden ve o kadar alçaktan geçti ki herkes eğildi. Bir şapırtı duyuldu, bir şey ıslak bir cisim çarptı. General atıyla birlikte bir kan birikintisinin içine düştü. Kimse generale bakmadı. Onu kaldırmayı bile düşünen olmadı. Generale çarpan gülleden sonra neden bağırdıklarını bile bilmeyen birçok insanın sesi duyuldu. ''Hadi buza, buzdan geçelim, yürü, çevir şunu. Duymuyor musun be, yürü.'' Bende çıkarılmak üzere olan arkadaki toplardan biri buza çevrildi. Bendeki erler koşarak yığınlar halinde donmuş gölün üstüne inmeye başladılar. Öndeki erlerden birinin altındaki buz çatladı. Bir ayağı suya gömüldü. Er toparlanmak istedi. Bu sefer beline kadar suya girdi. Diğer erler oldukları yerde durakladılar. Top arabasının sürücüsü atını durdurdu ama arkadan hala ''Buzdan gidelim, ne duruyorsun? Yürü, yürü!'' sesleri geliyordu. Sonra kalabalıktan dehşet çığlıkları yükseldi. Topun çevresindeki erler dönerek yola devam etsinler diye atlara doğru kollarını sallıyor, onları kamçılıyorlardı. Atlar kıyıdan ayrılıp ilerledi. Yayaların üzerine durduğu buz müthiş bir çatırdıyla yarıldı. Koca bir parça çöktü ve buzun üzerinde bulunan 40 kadar insan kimi ileriye kimi geriye atılarak birbirlerini batırmaya başladılar. Gülleler hep aynı şekilde ıslık çalarak buzun üzerine ya da suya, çoğu zaman da bendi, gölleri ve kıyıları kaplayan kalabalığın içine şap şap düşmeye devam ediyordu. Prens Andrei Bolkonski, Pratsen tepesinde elinde sancağın gönderiyle düştüğü yerde kan içinde yatıyor, kendisi de farkına varmadan çocuk gibi zavallı ve hafif bir sesle inleyip duruyordu. Akşama doğru iniltisini tamamen kesti. Sesi çıkmaz oldu. Bu baygınlığın ne kadar sürdüğünü bilmiyordu. Birden yine sağ olduğunu hissetti. Başından sanki bir parça koparıyorlarmış gibi bir ağrı duydu. Aklına ilk olarak şu düşünce geldi. O yüksek, o şimdiye kadar bilmediğim gökyüzü nerede, böyle bir acıda duymamıştım. Evet, zaten şimdiye kadar hiçbir şey bilmiyormuşum. Ama neredeyim? Çevresine kulak kabartmaya başladı ve yaklaşan nal sesleriyle Fransızca konuşmalar duydu. Gözlerini açtı. Üzerinde yine aynı uçsuz bucaksız gökyüzü vardı. Daha da yükseklere çıkmış bulutlar üstünde kayıp gidiyor. Aralarından laciverde bakan bir sonsuzluk görünüyordu. Başını çevirmiyor, nal seslerinden ve konuşmalardan yanına yaklaşıp durdukları anlaşılan insanları da görmüyordu. Yaklaşan atlılar Napolyon'la iki yaveriydi. Bonaparte savaş alanını dolaşarak Oges bendini topa tutan bataryaların takviyesi için son emirleri veriyor ve savaş alanında kalmış yaralılarla ölüleri gözden geçiriyordu. Artık kas katı kesilen kollarından birini ileriye doğru atmış, yüzü koyun yatan, ensesi kararmış, yüzünü toprağa gömmüş bir Rus humbaracısını göstererek ''Yaman adamlar'' dedi. Bu arada Oges'i topa tutan bataryadan gelmiş bir yaver, ''Menzillerdeki topların cephanesi bitti majeste'' dedi. Napolyon, ''İhtiyatlarınkini aldırın'' diyerek atını birkaç adım ileriye sürdü, yanında yere düşmüş sancak gönderiyle sırt üstü yatan Prens Andrei'nin başucunda durdu. Sancak ganimet olarak Fransızlar tarafından alınmıştı. Napolyon Bolkonski'ye bakarak, ''İşte güzel bir ölüm'' dedi. Prens Andrei bunun kendisi için söylendiğini, konuşanın da Napolyon olduğunu anladı. Bu sözleri söyleyene majeste dediklerini işitmişti ama bu sözler ona bir sinek vızıltısı gibi geliyordu. Onlara bir ilgi duymak şöyle dursun, bu sözlerin üzerinde durmamış hemen unutuvermişti. Başında bir yanma hissediyordu. Durmadan kan kaybettiğini anlıyor ve üzerinde o uzak, o yüksek, o sonsuz gökyüzünü görüyordu. Ama o anda Napolyon ona kendi ruhu ile üzerinde bulutlar geçen O sonsuz gökyüzü arasında olup bitenlerle karşılaştırılınca o kadar küçük, o kadar önemsiz görünüyordu ki o anda başucunda kim durursa dursun onun için ne söylerse söylesin umurunda bile değildi. Yalnız yanında insanların gelip durduğuna seviniyor, yalnız bu insanların onu şimdi bambaşka bir şekilde anladığı için kendisine bu kadar güzel görünen hayata tekrar kavuşturmalarını istiyordu. Kımıldayabilmek ve hiç olmazsa bir ses çıkarabilmek için bütün kuvvetini topladı. Yavaşça ayağını kımıldattı ve kendi içinde sızlatan zayıf hastalıklı bir inilti çıkardı. Ah sağmış dedi. Bu genç adam sağmış, kaldırılıp sargı yerine götürülsün. Napolyon bunu söyledikten sonra şapkasını çıkarmış, gülümseyen ve zaferinden ötürü onu kutlayarak yaklaşan Mareşal Lannes'e doğru ilerledi. Prens Andrei bundan sonrasını hatırlamıyordu. Önce sedyeye yerleştirilirken, sonra taşınırken meydana gelen sarsıntılardan, en sonunda da sargı yerinde yarasına sonda sokulurken duyduğu acıdan kendini kaybetmişti. Ancak akşama doğru onu başka Rus yaralılar ve esir düşmüş Rus subaylarıyla birlikte hastaneye götürdükleri zaman kendine geldi. Bu seferki taşınma sırasında kendini biraz daha iyi hissediyor, etrafına bakınabiliyor, hatta konuşabiliyordu. Gözlerini açtığı vakit ilk duyduğu sözler, konvoyu götüren Fransız subayının acele acele söylediği, "Burada durmalı, imparator şimdi geçecek, bütün bu esir bayları görmek onu memnun eder" sözleriydi. Bir başka subay, "Şimdi elimizde öyle çok esir var ki" dedi, "neredeyse bütün Rus ordusu, herhalde bunlardan ona artık bıkkınlık gelmiştir." İlk konuşan beyaz süvari muhafız üniformalı bir Rus subayını işaret ederek, "İyi ama şuradaki İmparator Aleksandr'ın muhafız alayının komutanıymış, öyle diyorlar" dedi. Bolkonski Petersburg Yüksek Sosyetesi'nde rastladığı Prens Repnin'i tanıdı. Repnin'in yanında 19 yaşlarında bir delikanlı vardı. O da yaralı bir süvari muhafız subayıydı. Bonaparte dört nalla yaklaşarak atını durdurdu. Yaralıları görünce "Üstünüz kim?" diye sordu. Albay Prens Repnin'in ismini verdiler. Napolyon, "Siz İmparator Aleksandr'ın süvari muhafız alayının komutanı mısınız?" diye sordu. Repnin, "Ben bir süvari bölüğüne komuta ediyordum" diye karşılık verdi. "Alayınız görevini şerefle yerine getirmiştir." Repnin, "Büyük bir komutanın takdiri bir asker için en büyük ödüldür." Napolyon, "Bunu size memnunlukla veriyorum" dedi. "Yanınızdaki delikanlı kimdir?" Prens Repnin, Teğmen Suhtelen'in ismini verdi. Napolyon ona baktıktan sonra gülümsedi. "Bizimle pek genç yaşta dövüşmeye gelmiş." Suhtelen heyecandan kesik kesik, "Gençlik cesaretli olmaya engel değildir" dedi. Napolyon, "Çok güzel bir karşılık" dedi. "Delikanlı, geleceğiniz parlak olacaktır." Ele geçirilen ganimetler tam olsun diye diğer esirlerle birlikte imparatorun önüne çıkarılan Prens Andrei'nin onun dikkatini çekmemesine imkan yoktu. Napolyon herhalde onu savaş alanında gördüğünü hatırlamıştı. Prens Andrei'ye dönerek gene onu ilk gördüğü anda zihnine yerleşen delikanlı John Home sözünü hatırladı. "Et vous John Home, yiğidim. Peki ya siz delikanlı?" diye Prens Andrei'ye sordu. "Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" Prens Andrei daha 5 dakika kadar önce kendisini taşıyan erlere birkaç söz söyleyebildiği halde şimdi gözlerini Napolyon'a dikmiş susuyordu. O anda Napolyon'u uğraştıran bütün hesaplar ona o kadar önemsiz ve gördüğü, anladığı o hak gözeten, o şefkat dolu, o yüksek gökyüzüyle karşılaştırılınca eskiden kahraman olarak saydığı Napolyon'un kendisi de duyduğu zafer sevinci de kendisini adice beğenmesi de ona o kadar küçük görünüyordu ki karşılık veremedi. Zaten kan kaybettiği için kuvvetini yitirmesinden, çektiği acıdan ve yakın bir ölümü beklemekten ötürü zihninden geçen bütün o ciddi, o yüce düşüncelerle karşılaştırılan her şey ona o kadar yararsız ve önemsiz görünüyordu ki. Prens Andrei, Napolyon'un gözlerinin içine bakarken büyük adam olmanın hiçliğini, kimsenin anlamını kavrayamadığı hayatın hiçliğini, yaşayan insanlardan hiçbirinin sırrını çözemediği ölümün bile daha da büyük bir hiç olduğunu düşünüyordu. İmparator bir karşılık alamayınca daha fazla beklemeden arkasını döndü, atını ileri doğru sürerek komutanlardan birine "Bu baylarla ilgilensinler, onları benim ordugahıma göndersinler, doktorum Larey yaralarına baksın" dedi. "Allah'a ısmarladık Prens Repnin." Sonra atını mahmuzladı, oradan dört nalla uzaklaştı. Yüzünde kendine güvendiğini ve mutluluğunu belli eden bir pırıltı vardı. Prens Andrei'yi taşımış olan erler, boynuna kız kardeşi Prenses Maria tarafından asılan ve üzerinden düşen küçük altın tasviri almışlardı. Ama imparatorun esirlere iyi davrandığını görünce hemen tasviri geri verdiler. Prens Andrei tasviri kimin ve nasıl tekrar taktığını görmedi. Yalnız üniformasının üzerinde ince altın bir zincirin ucunda o küçük tasvirin yine göğsünde olduğunu fark etti. Kız kardeşinin öylesine büyük bir heyecan ve öylesine duygulanarak boynuna geçirdiği o tasvire bakarak ne kadar iyi olurdu diye düşündü. Ne kadar iyi olurdu. Her şey Prenses Maria'nın düşündüğü kadar açık ve basit olsaydı. Bu dünyada nereden yardım bekleyebileceğimizi, ölümden sonra da öbür dünyada bizi nelerin beklediğini bilebilseydik, ne kadar iyi olurdu. Eğer şu anda Tanrım günahlarımı bağışla diyebilseydim, ne kadar mutlu, ne kadar sakin olurdum. Ama bunu kime söyleyeceğim? Ya o belirsiz, kavranılması imkansız, söz bile söyleyemeyeceğim, hiçbir kelimeyle ifade edemeyeceğim bir kuvvettir, yüce bir şeydir ya da bir hiçtir. Yoksa o Tanrı Prenses Maria'nın şuraya diktiği dualar yazılı kağıdın içindeki Tanrı mı? Gerçek diye bir şey yok, hiçbir şey yok. Benim kavrayabildiğim ne varsa hepsi birer hiçten başka şey değil. Yalnız kavrayamadığım ama her şeyden önemli olan bir tek yücelik var. Başka her şey boş. Sedyeler hareket etmişti. Prens Andrei her sarsıntıda dayanılmaz bir acı duyuyordu. Ateşi gittikçe artıyor, sayıklamaya başlıyordu. Ateş içinde yanarken hayalinde canlananlar, babası, karısı, kız kardeşi, doğacak çocuğu, savaştan bir gece önce duyduğu o şefkat duygusu, o kısa boylu aslında bir hiç olan Napolyon'un karaltısı ve bütün bunların üstünde o uçsuz bucaksız gökyüzü en önemli yeri tutuyordu. Gözlerinin önünde Lisiagori'deki sakin yaşayışı ve gürültüsüz mutlu aile hayatı canlandı. Bu mutluluğun zevkini tattığı sırada birden karşısına o kayıtsız, o dar görüşlü ve başkalarının felaketinden mutluluk duyan Napolyon çıkıyor. O zaman tekrar şüpheler, acılar başlıyor ve yalnız gökyüzü teselli vaat ediyordu. Sabaha karşı bütün hayaller birbirine karıştı. Başı sonu olmayan karma karışık bir bütün halini aldı ve baygınlığın, kendinden geçmişliğin zifiri karanlığına gömüldü. Napolyon'un doktoru Larey'in düşüncesine göre bu karışıklıkla karanlığın sonunda ölüm ihtimali iyileşme ihtimalinden çok daha fazlaydı. Larey, sinirli ve hırçın bir hasta bu, kurtulamayacak dedi. Prens Andrei kendilerinden ümit kesilmiş başka yaralılarla birlikte yerli halkın bakımına bırakıldı. Birinci cildin sonu. 17 Aralık 2002. Sayfa 524.